Ayrım 16.
Bayanlar baylar, bu işte önderlik bendenize düşerdi tabii. Ancak şu dakikada en yazıklandığım şey, değersizliğim ve hiçbir konuda ün yapmamış olmamdır. Rütbem de herkesinkinden küçük, doğrusu da bu. Ferdişcan Ko'nun kötü bir hareketi olsa ne olur, olmasa ne olur. Hem de yaptıklarım içinde hangisini en kötü sayacağız? Bu alanda tam bir embaras deriçe bu. Dipnot, zenginlik bolluk içinde bunalma. Herhangi bir şeyin ortada hırsız olmadan da çalınabileceğini Afanasi Ivanoviç'i inandırabilmek için yoksa yine o bilinen hırsızlık olayını mı anlatsam? Bay Ferdişçenko, siz bana insanların kendilerinden sorulmadığı halde bazı adi hareketlerinden söz edebileceklerinin hem de bundan mest olurcasına zevk duyabileceklerinin mümkün olduğu kanısını veriyorsunuz. Yine de özür dilerim Bay Ferdişçenko. Nastasya Filipovna sinirli ve sabırsız, hadi başlayınız Ferdişçenko diye emretti. Gereksiz yere ne de çok gevezelik ediyorsunuz. Hiçbir zaman bir işin sonunu getiremezsiniz. Hepsi Nastasya Filipovna'nın az önceki bunalımlı gülüşten sonra birdenbire sıkıntılı, somurtkan, hatta hırçın bir tavır aldığını fark etti. Yine de bu garip hevesin yerine getirilmesi için ayak diriyordu. Afanasi Ivanoviç acı içindeydi. Bir şey olmamış gibi şampanya içen, belki de bazı şeyler anlatmaya hazırlanan Ivan Fedorovic'e de dehşetli kızıyordu. 14. Ferdişçenko öyküsüne başlarken, nükteciliğim kıt olduğu için böyle gevezelik ediyorum Nastasya Filipovna dedi. Afanasi Ivanoviç ya da Ivan Petrovic gibi konuşmamı nüktelerle süsleyecek olsaydım, ben de Afanasi Ivanoviç ve Ivan Petrovic gibi konuşmadan otururdum. Prens, izin verirseniz size bir şey soracağım. Ben öyle sanıyorum ki dünyada hırsızların sayısı hırsız olmayanlardan daha çoktur. Öte yandan ne kadar namuslu olursa olsun hayatında hiç olmazsa bir kerecik bir şey çalmamış insan yoktur. Ne dersiniz? Bu benim inancım. Yine de bununla herkesin mutlaka hırsız olduğunu söylemek istemiyorum. Oysa vallahi bazen bu sonuca varmayı o kadar isterdim ki. Ne dersiniz? Civelek Hanım Darya Alekseyevna söze karıştı. Ama ne anlamsız konuşuyorsunuz? Saçma bunlar. Herkesin bir şey çalmış olmasına imkan var mı? Ben hiçbir zaman bir şey çalmadım. Siz hiçbir zaman bir şey çalmamış olabilirsiniz Darya Alekseyevna. Bakalım birdenbire kızaran prensimiz ne diyecek? Prens gerçekten kızarmıştı. Sanırım doğru söylüyorsunuz dedi. Yalnız biraz büyütüyorsunuz. Ya siz prens hiçbir şey çalmadınız mı? Artık gülünç oluyor diye söze karıştı general. Kendinize gelin Bay Ferdişçenko. Darya Alekseyevna Ferdişçenko'nun üstüne giderek iş başa düşünce anlatmak zor geliyor galiba dedi. Sessizliğinizden yararlanarak sırayı prense yıkmaya bakıyorsunuz. Nastasya Filipovna sertçe ve öfkeyle Ferdişçenko diye emretti. Ya anlatın ya da susun ve karışmayın. İnsanın sabrını tüketiyorsunuz. Baş üstüne Nastasya Filipovna, yalnız prensin itiraf ettiği gibi, çünkü bence itiraf etti o, diyelim ki isim vermeksizin başka birisi daha bir kerecik doğruyu söylemeye kalkışsa, ne derdi acaba? Bana gelince, anlatacağım şey hiç önemli değil. Olay çok basit, anlamsız ve çirkin. İnanın ki hırsız değilim, nasıl çaldığımı bilmiyorum. Olay 3 yıl önce bir pazar günü Sayfiye'de Semyon Ivanoviç İşçenka'nın evinde geçmişti. Yemekte konuklar vardı. Erkekler yemekten sonra sofradan kalkmamış, şarap içiyorlardı. Aklıma evin kızı Maria Semyonovna'dan piyanoda bir şeyler çalmasını rica etmek geldi. Bitişik odadan geçerken Maria Semyonovna'nın el işi masasında 3 rublelik yeşil bir banknot gördüm. Ev masrafı için hazırlanmıştı herhalde. Odada kimsecikler yoktu. Banknotu aldım, cebime koydum. Ama ne için, bunu bilmiyorum. Çabucak döndüm, sofraya oturdum. Oturduğum yerde heyecan içinde bekliyor, durmadan gevezelik ediyor, gülüyor, öyküler anlatıyordum. Sonra hanımların yanına gittim. Aşağı yukarı yarım saat sonra farkına vardılar. Hizmetçileri sorguya çektiler. Darya adında birinden kuşkulandılar. Ben son derece merak ve ilgi göstermiştim. Hatta Darya büsbütün şaşırınca Maria Semyonovna'nın kendisine iyi davranacağına kefil olarak suçunu itiraf etmesi için onu nasıl kandırmaya çalıştığımı da hatırlıyorum. Hem de yüksek sesle ve herkesin huzurunda. Herkes bakıyordu. Ben bir yandan vaaz ederken bir yandan da banknotun cebimde oluşundan son derece haz duyuyordum. Bu 3 rubleliği o akşam lokantada harcadım. Girdim ve bir şişe Lafitte istedim. Dipnot, bir Fransız şarabı. O güne kadar böyle mezesiz içtiğim olmamıştı. Parayı çabucak harcamak istemiştim. Ne o zaman ne de ondan sonra fazla bir vicdan azabı çekmedim. Herhalde bir daha böyle bir şey yapamam. Buna ister inanın ister inanmayın, nasıl isterseniz. Bu beni ilgilendirmez. Öyküm bu kadar işte. Darya Alekseyevna yüz buruşturarak, "Bu yaptığınız en kötü şey olmasa gerek," dedi. "Bu kötü bir şey değil ki, psikolojik bir olay," diye karşılık verdi Afanasi Ivanoviç. Nastasya Filipovna nefretle, "Hizmetçiye ne oldu?" diye sordu. "Hizmetçiyi ertesi gün kovdular tabii, çok titiz bir ailedir. Siz de buna göz yumdunuz." Daha neler, gidip kendime ele mi verseydim? Ferdişçanku alaylı alaylı gülümsemeye başladı. Yine de öyküsünün uyandırdığı kötü etkiye bozulmuş gibiydi. Öf ne bayağı şey diye bağırdı Nastasya Filipovna. Öyle mi dersiniz? Hem yapılan en kötü şeyin anlatılmasını hem de bunun tellenip kullanmasını istiyorsunuz. Çirkin davranışlar her zaman iğrendiricidir Nastasya Filipovna. Biz bunu şimdi Ivan Petrovich'ten de duyacağız. Durumunun parlaklığı, özel arabası yüzünden istediği kadar erdemli görünmek istesin. Kimlerin arabaları yok ki? Hem de ne yollarla elde edilmiş? Ferdişçanko birdenbire patlamış, sınırı aşıvermişti. Yüzü bile çarpılmıştı. Gariptir ama öyküsünden bambaşka bir başarı bekliyor olmalıydı. Totski'nin deyişiyle bütün bu kaba tavır ve hareketler yüzünden devirdiği çamlar ve kendisine özgü bir çeşit övünme, Ferdişçanko'da sık sık görülen doğasından gelme bir haldi. Nastasya Filipovna sinirinden ürperdi. Ferdişçanko'ya dik dik baktı. O da korku içinde sesini kesti. Pek ileri gittiği için korkudan buz gibi olmuştu. Afanasi Ivanoviç biraz alaylı, "Yoksa oyunumuza son mu versek?" diye sordu. Peritsin kesin olarak, "Sıra benim ama hakkımı kullanarak bir şey anlatmayacağım," dedi. "İstemiyorsunuz öyle mi?" "Yapamam Nastasya Filipovna. Zaten böyle bir protejoya aklım yatmadı benim." Nastasya Filipovna generale döndü. "General, sıra sizin sanırım. Siz de reddederseniz her şey bozulacak. Çok üzülürüm buna. Çünkü son olarak ben de kendi hayatımdan bir olay anlatacaktım. Ama sizden ve Afanasi Ivanoviç'ten sonra. Çünkü bana siz cesaret verecektiniz." Nastasya Filipovna son sözlerini gülerek söyledi. General heyecanla, "Öyle mi?" diye bağırdı. "Madem siz de katılmaya söz veriyorsunuz, bütün hayatımı anlatmaya hazırım. Hem de itiraf edeyim ki sıramı beklerken öykümü hazırlamıştım bile." Utancından henüz kurtulamayan Ferdişçenko, zehirli bir gülümsemeyle işi pişkinliğe vurdu. Öykülerini nasıl bir edebi zevkle, özenle hazırladıkları ekselansın halinden anlaşılıyor. Nastasya Filipovna generale baktı. Kendi kendine gülümsedi. Can sıkıntısının, sinir gerginliğinin gitgide arttığı belliydi. Afanasi Ivanoviç öykü için verilen sözü duyunca yeniden korktu. General, "Efendim ben de herkes gibi hayatta bazen hiç de hoş olmayan şeyler yapmışımdır," diye söze başladı. "Şimdi size kısacık anlatacağım öyküyü hayatımın en çirkin olayı saymaktayım. Üzerinden hemen hemen 35 yıl geçtiği halde her hatırlayışımda içimi tırmalayan duygulara kapılmaktan kendimi alamam. Aslında olay incir çekirdeği doldurmayacak kadar önemsizdi. Ben o sıralar asteğmendim. Orada da gün dolduruyordum. Damarlarda kan fıkır fıkır. Evde de kıt kanaat bir yaşama. Nikifor adında bir emir erim vardı. Adamcağız benim için canını verirdi. Tasarruf ediyor, dikiş dikiyor, silip süpürüyor, temizliğe bakıyordu. Hatta evimin bereketini artırmak için dışarıda eline ne geçerse çalıyordu. Son derece sadık, namuslu bir adamdı. Ben de sert ama haksever bir üstüm. Bir keresinde ufak kasabalardan birinde kalmamız gerekti. Kasaba dışında emekli bir üsteğmenin dul karısının evinde kalacaktım. Kadın ya 80'inde ya da buna yakın bir ihtiyarcıktı. Köhne, kötü, ahşap bir evdeydi. Yoksulluğundan adam da tutamıyordu. Ama eskiden çok kalabalık bir ailesi varmış. Zamanla ailesinden kimi ölmüş, kimi ihtiyar kadını unutmuş, kimi de çeşitli dargınlıklar çıkarmış. Kocasını toprağa vereli 45 yıl oluyordu. Anlattıklarına göre bundan birkaç yıl önce kambur yeğeniyle oturuyormuş. O da cadının biriymiş. O kadar hırçınmış ki bir keresinde ihtiyar kadıncağızı parmağından ısırmış. O da ölünce ihtiyar kadın 3 yıl tek başına zar zor geçinip gitmiş. Pek sıkılıyordum orada. Zaten kadın da yararsız bir şeydi. Hiçbir yararı dokunmuyordu bana. Üstelik günün birinde bir horozumu çaldı. Gerçi bu olay hala karanlık ya. Ama bunu ondan başkası yapmış olamazdı. Horoz yüzünden hayli kavga ettik. O aralık ilk başvurum üzerine beni kasabanın karşı yanına, şimdiki gibi hatırlıyorum, uzun, koca sakallı bir tüccarın kalabalık evine getirdiler. Nikifor'la birlikte yeni yerimize sevine sevine taşındık. Kadından da dargın olarak ayrıldık. 2-3 gün sonra eğitimden eve dönüşümde Nikifor bana, "Beyim, çorba kasemizi eski ev sahibine bırakmakla iyi etmediniz," dedi. "Şimdi çorba koyacak kabımız yok." Şaşırdım. Çorba kasemizin ev sahibinde işi neydi? Nikifor olayı anlattı. Taşınma sırasında ev sahibi, sözde ben onun bir çömleğini kırdığım için onun yerine çorba kasesini alıkoymuş. Bunu sözde ben önermişim. Koca karının bu alçaklığı çıldırttı beni. Fırlayıp evine gittim. Kadıncağızın evine vardığımda kendimde değildim. Bir de baktım bizimki dehlizde yapayalnız pinekliyor. Sanki güneşten korunmak için köşeye sinmiş, başını avcuna dayamış. Ben hemen boşandım tabii. Ağzıma geleni savurdum. Tam Rus işi, bilirsiniz ya. Ama baktım koca karı suratı bana dönük, gözleri fırlamış, tek söz söylemeden oturup duruyor. Garip garip bakıyor, sallanıyor gibi. Sustum, bekledim. Sonra yavaştan seslendim. Baktım yine ses yok. Kararsızlık içinde yanında biraz daha durdum. Sinekler vızıldıyor, güneş batıyor. Sessizlik. Şaşkın şaşkın çıktım oradan. Eve varmadan binbaşının yanına çağırdılar. Oradan bölüye uğramam gerekti. Eve ancak akşama doğru gidebildim. Gelir gelmez Nikifor beni, "Beyim, haberiniz var mı? Ev sahibimiz sizlere ömür," diye karşıladı. "Ne zaman?" dedim. "Bugün, akşama doğru, 1,5 saat önce," dedi. Demek ben onu azarlayıp dururken can çekişiyormuş bu kara. Bu bana nasıl dokundu anlatamam size. Sonra kuruntuya düştüm. Düşlerime bile girdi. Gerçi benim inançlarım tam değildi. Ama 3. gün cenazesini kaldırmak için kiliseye gittim. Zaman geçtikçe daha çok düşünmeye başlamıştım. Aklıma geldikçe fena oluyordum. Düşüne düşüne bunun ne bakımdan önemli olduğunu buldum. Bu kadıncağız uzun bir ömür yaşamış. Hatta bu dünyada biraz fazla bile kalmıştı. Onun da bir zamanlar çocukları, kocası, ailesi, akrabası olmuştu. Hepsi onun çevresinde yaşamış, kaynaşmış, gülüp oynamışlardı. Sonra birdenbire tam anlamıyla bir boşluk. Her şey uçup gidiyor, tek başına kalıyor. Sakin bir yaz akşamı güneş batarken bizim ihtiyar kadıncık da uçup gidiyor. İşin manevi cephesini düşünecek olursak, işte o anda da bu dünyadan bir damla gözyaşıyla uğurlanacak yerde, elleri belinde, genç, arsız bir asteğmenin bir çorba kasesi yüzünden yakası açılmamış küfürleriyle karşılaşıyor. Kuşkusuz suçluyum. Gerçi zaman geçtikçe bu olay bana değil de başkasına aitmiş gibi geliyor. Ama yine de üzülmekten kendimi alamıyorum. Üstelik size tekrar ediyorum. Tuhafıma da gidiyor. Kendimi de büsbütün suçlu görmüyorum. Tam yanına gittiğim zaman ölsün diye kim dedi ona? Kuşkusuz burada psikolojik bir gerekçe bulunabilir. Ama benim huzur bulmama yetmiyor. Bu huzursuzluk aşağı yukarı 15 yıl önce hayatımın son günlerinin huzur ve istirahatını sağlamak amacıyla düşkünler evinde adımı ayırttığım yataklarda iki ihtiyar ve hasta kadın baktırmaya başlayana kadar sürdü gitti. Bir para ayırarak bunu sonuna kadar sürdürmek istiyorum. İşte öyküm bitti. Tekrar ediyorum. Hayatımda belki birçok suçum olmuştur ama vicdanen bu hareketimi yaptıklarımın en kötüsü sayıyorum. Ferdişçenko, "Ekselans, böylece hayatınızda yaptığınız en kötü hareket yerine bir iyiliğinizi anlattınız," dedi. "Aldattınız Ferdişçenko'yu." Nastasya Filipovna ilgisizce, "General, her şeye rağmen bu kadar yumuşak kalpli olduğunuzu tahmin etmezdim doğrusu. Yazık," dedi. General nazik bir gülüşle, "Yazık mı? Neden?" diye sordu. Oldukça kendini beğenmiş bir halle şampanyasını yudumladı. Sıra artık hazırlanmış olan Afanasi Ivanoviç'e gelmişti. Herkes onun Ivan Petrovic Pitissin gibi kaçınmayacağını tahmin ediyordu. Zaten bazı nedenlerle onun öyküsünü özel bir merakla bekliyor, arada bir de Nastasya Filipovna'ya bakıyorlardı. Afanasi Ivanoviç, heybetine yaraşan bir ağırlıkla, hafif ve nazik bir sesle sevimli öykülerinden birine başladı. Sırası gelmişken söyleyelim. Totski gösterişli, heybetli, uzun boylu, Hafif dökülmüş kır saçlı, etine dolgun bir adamdı. Yumuşak, pembe, biraz sarkık yanakları, takma dişleri vardı. Tombul beyaz ellerinden gözlerini ayırmazdı. Sağ elinin işaret parmağında değerli bir pırlanta yüzük parlıyordu. Nastasya Filipovna, Totski'nin öyküsü süresince kendi kolundaki dantel kırmasına olanca dikkatiyle bakıyor, sol elinin iki parmağıyla onu didikliyordu. Bu yüzden bir kerecik olsun anlattığına bakmadı. Afanasiy Ivanoviç, "Hayatım boyunca yaptığım en kötü şeyi anlatmak için kesin zorunlu oluşum işimi kolaylaştırıyor," diye başladı. "Bu durumda yanılma olasılığı yok. Vicdanın ve kalbin sesi beni neyin anlatılması gerektiği bakımdan uyaracaktır. Üzülerek itiraf edeyim ki hayatımın birçok hoppa, savruk denecek hareketleri içinde birinin belleğimde bıraktığı ağırlık hala silinmemiştir." Olay aşağı yukarı 20 yıl önce geçmişti. Platon Ordintsev'in köyüne sığınmıştım. Kendisi soylular grubu başkanlığına henüz seçilmiş, bir kış bayramını geçirmek için genç karısıyla birlikte köyüne gelmişti. O sırada karısı Anfisa Alekseyevna'nın yaklaşan yaş gününün ve verilecek iki de balonun hazırlıkları yapılıyordu. Yüksek çevrede Duma Fil'in güzel romanı La Dame au Camélia yeni yeni ve moda oluyordu. Dipnot, kamelyalı kadın. Bu bence ne ölecek ne de eskiyecek bir romandır. Bütün taşra kadınları, hiç olmazsa romanı okumuş olanlar ona vurgundular. Öykünün tatlılığı, kahramanın anlatılışı, en ince noktalarına kadar incelenmiş o çekici dünya ve sonunda kitapta geçen o beyaz ve pembe kamelya demetlerinin sırayla kullanılışı, bütün o sevimli ayrıntıları herkesin hoşuna gitmişti. Kamelya hemen bir moda çiçek haline gelivermişti. Herkes kamelya istiyor ve arıyordu. Ama bir ilde balolar çok olmasa da bir baloda herkes kamelya isteyince bu kadar çiçeği bulmak mümkün müdür? Zavallı bir arkadaşımız Petya Verkovski o sıralar Anfisa Alekseyevna için yanıp tutuşuyordu. Aralarında bir şey var mıydı yok muydu bilemiyorum. Hani öyle ciddi bir umut verme demek istiyorum. Zavallı delikanlı Anfisa Alekseyevna'ya o akşamki balo için kamelya bulacağım diye deli oluyordu. Duyulduğuna göre valinin karısına Petersburg'dan konuk olarak gelen Kontes Sotskaya ve Sofya Bespalova baloya belki de beyaz kamelya demetleriyle geleceklermiş. Anfisa Alekseyevna bir olağanüstülük olsun diye kırmızılarından istemişti. Zavallı kocası o yana bu yana koştu. Kocasıdır, tabii koşacak. Çiçekleri bulacağım diye söz verdi. Ama sonuçta çiçekleri Anfisa Alekseyevna'nın kanlı bıçaklı rakibesi Katerina Aleksandrovna Metişçeva tam da baloya bir gün kala ondan önce ele geçirdi. Tabii bayılmalar, sinir buhranları. Platon ortadan kayboldu. Kuşkusuz Petya bu nazik anda bir yerden çiçek bulabilseydi işi kolaylaşmış olacaktı. Bu gibi durumlarda kadın minnettarlığının sınırı yoktur. Çocuk şaşkınlık içinde kendini oradan oraya atıyor ama bir çare bulamıyordu. Zaten yapılacak bir şey de yoktu. Birdenbire yaş gününe ve yaş günü balosuna bir gün kala Ordintsev'in komşusu Maria Petrovna Zubkova'nın evinde gecenin saat 11'inde onunla karşılaştık. Petya sevinçten uçuyordu. Hayrola? Buldum, Evreka. Hayret birader, nerede, nasıl? Yekçelski'de. Yekçelski oraya 20 verst uzaklıkta ufak bir kasabadır. Hem de il sınırı dışında. Orada Trepalov adında sakallı zengin bir tüccar var. İhtiyar karısıyla yaşıyor. Çocuk yerine kanarya çiçek yetiştiriyormuş. İşte onda kamelya da varmış. Ama buna bel bağlanmaz canım. Ya vermezse? Ayaklarına kapanırım. Verene kadar yalvarırım. Razı olana kadar yanından gitmem. Ne zaman gideceksin? Yarın şafakla birlikte saat 5'te. Tanrı yardımcın olsun. Onun hesabına sevindim. Ordintsev'lere döndüm. Saat 12'ye geldi. Yatmak üzereyken aklıma bir şeytanlık geldi. Hemen mutfağa gittim. Arabacı Savelli'yi uyandırdım. Elini 15 ruble sıkıştırdım. Yarım saate kadar atlar hazır olsun dedim. Anfisa Alekseyevna yarım baş ağrısıyla ateşler içinde sayıklayarak yatıyormuş dediler. Arabaya bindim, yola çıktım. 5'e doğru Yekşayski yanındaydım. Şafak sökmesini bekledim. Ancak güneş doğarken saat 7'de Trepalov'a vardım. Durum böyle böyle dedim. Kamelya var mı sende? Anam babam veli nimetimsin. Yardım et, kurtar, ayaklarına kapanayım. Adam uzun boylu, ak saçlı, haşin suratlı, korkunç bir ihtiyardı. Olmaz, imkansız diye kesip attı. Şırak diye ayaklarına kapandım, boylu boyunca uzandım. Bizimki Aman efendim, yapmayın, eylemeyin der. Korktu. Ortada bir insan hayatı var diye bağırıyorum. Al öyleyse güle güle. Kırmızı kamelyalar birer harika. Adamcağızın küçük bir limonluğu vardı. Çiçekleri içini çeke çeke verdi. 100 ruble uzattım, karşı koydu. Olamaz efendim, rica ederim, gücendirmeyin beni. Öyleyse lütfen bu 100 rubleyi memleket hastanesinin yönetimi ve yiyeceklerin düzeltilmesi için kabul buyurunuz efendim baba, dedim. Buna diyeceğim yok, bu iyi, sevaplı bir iş. Sağlığın için senin adına veririm, dedi. Hoşlandım bu ihtiyar Rus'tan. Sapına kadar bir Rus. De la vraie soche. Dipnot, su katılmamış. Başarının verdiği sevinçle hemen yola çıktım. Petya ile karşılaşmamak için sapa yollardan döndüm. Gelir gelmez Anfisa Alekseyevna'nın uyanmasına yakın Demet'i yolladım. Artık teşekkürlerini, sevinç gözyaşlarını siz düşünün. Platon artık yaşayamayacağına inanan Platon göğsümde ağlıyordu. Bütün kocalar yasal evlilik kurulalı beri böyledirler. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu olaydan sonra zavallı Petya'nın kredisi büsbütün düştü. Ben önce onun olayı öğrenince beni öldüreceğini sanmış, bunu karşılamaya da hazırlanmıştım. Ama hiç ummadığım bir şey oldu. Bayıldı. Akşam sayıklamaya başladı. Sabaha doğru ateşler içinde yattı. Titreme nöbetleri arasında çocuk gibi ağlıyordu. Ancak bir ay sonra iyileşti ve Kafkasya'ya tayinini istedi. Tam bir roman. Sonunda Kırım'da vuruldu. O sırada alay komutanlığı yapan ağabey Stepan Verkovski de yararlıklar göstermişti. Uzun yıllar vicdan azabı çektiğimi itiraf ederim. Bu oyunu ona ne diye, niçin oynamıştım? Bari kendim aşık olsaydım. Oysa benimki düpedüz bir yaramazlıktan, basit bir çapkınlıktan başka bir şey değildi. Onun yoluna çıkarak çiçek demetini daha önce kapmasam, adamcağız belki de bugüne kadar mutlu yaşayacaktı. Hayatta başarılar kazanacaktı. Savaşa gitmek aklından bile geçmeyecekti. Afanasiy Ivanoviç öyküsünü başladığı gibi ağırbaşlı bir tavırla bitirdi. O susunca konuklar Nastasya Filipovna'nın gözlerinin garip bir biçimde parladığını, dudaklarının titrediğini fark ettiler. Herkes merakla ikisine bakıyordu.